Donanım Haber'den herkese merhabalar, ben Ender Yıldız.
Merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özağa.
Yine yepyeni bölümle karşınızdayız. Gündemimiz çok yoğun, sizler için güzel ve enteresan haberler seçtik. Bunların hepsini değerlendireceğiz. İlk olarak GTX 960 ile başlıyoruz. Bu herhalde son haber olacak.
Yani evet.
Çünkü önümüzdeki hafta kart çıkmış olacak.
Bu hafta çıkmış olacak.
Yani 22'si tabii ki Ocak, Perşembe'ye denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Biz de incelemeyi sizlerle paylaşacağız. Teknik detaylar artık hani NDA kalmadı. O kadar süzgece çevirdiler.
Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz şeyler tamamıyla doğru çıktı, onu söyleyebiliriz. 28 nm GM206 grafik biriminden güç alan bir ekran kartı olduğu GTX 960'ın artık tam anlamıyla anlaşıldı. Hatta yani üreticilerin piyasaya süreceği bütün ekran kartlarına leaklediler, görseller.
Alakalı alakası. Birçok firmanın kartını artık çıkardılar.
Yani şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. İnceleme örneğine sahip olan yayıncı kuruluşlara Nvidia bir FTP, FTP adresi yollayarak zaten sürücü, işte inceleme konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve üretici firmaların ekran kartlarına ait bir takım görselleri veriyor önceden. Ama arada tabii bazıları bunu yandaş kuruluşlarla diyelim, yandaş yayın organlarıyla paylaşarak bunları sızdırıyorlar
zaten
bir şekilde.
Öyle mecralar var ki birkaç tane sırf bu sızdırılan bilgiler üstüne kurulmuş. İşte video kartı falan ismini de verelim çünkü hepsinin watermark'ı hani şeyler de görünüyor zaten. Oraya bakıyorsun,
bu içeriklerle
kamyonla içerik var.
Şaka mı kardım, kamyon öyle. Bir tır da olsa ekran kartı yazılıyor.
Bir VCCF tek vardı. Orada Osman var bir tane. Osman herhalde.
Pakistanlı kardeşiniz. Pakistanlı bir
onlar da bayağı leak yapıyorlar, çalışıyorlar. Yani, onların sitesinde de zaten çok şey var.
Resmi slide, Nvidia slide'deki de yani. Bütün prezentasyonu, sunumunun tamamı da vardı. Yani şunu söyleyelim arkadaşlar. Hani kart geçtiğimiz hafta konuştuğumuz gibi bizim beklediğimiz kart olmadı. GM208 206 olduğu
söylenir. Hayallerimizin kartı olmadı yani.
Aynen. 128 bit olmasıyla bizi hani hayal kırıklığına uğratan kart oldu. Diğer tüm detaylarını konuşuruz da 128 bit olması itibariyle bence hani en zayıf kısmı o taraf oldu.
Ya zaten çok şey bir algı var. Hani 256 bitin aşağısına ister istemez insanlar bir mesafeli ve soğuk duruyorlar. Basın da o şekilde çalıştı yıllardır. Çünkü doğru olan da oydu aslında. Şimdi nasıl diyelim, hani işin bacağı biraz değişti artık. Şimdi yeni algoritmaları falan söylüyorlar, devreye sokuyorlar. Efektif hızlara gelince 9 GHz'lerin üzerine çıkıyorsun vesaire. Kağıt üstünde güzel duruyor da bakalım o kullanıcının algısı nasıl değişecek ve performansa nasıl yansıyacak?
Ya şimdi işin ironik tarafı da şurası. Hani Nvidia'nın sunumlarına baktığınız zaman arkadaşlar diyor ki işte overclock, yani hızlaşma yapanların rüyasını süsleyecek kart. Ve Nvidia kendi sunumunda şunu gösteriyor. Diyor ki grafik işlem biriminin frekansını 1.5 GHz'den 1500 MHz seviyesine, bellek tarafındaysa 7010'lardan 7500'lere kadar çıkartabiliyorsunuz. Şimdi özellikle bellek tarafı ile ilgili ironik bir durum var. 128 bit olduğu sürece o bellek 10 GHz ile çalışsa çok fazla anlam ifade etmeyecek.
Efektif band çünkü sonuçta elde edilen band genişliği belli.
Yani evet, dolayısıyla bir performans farkı olur ama bu performans farkı saat hızını arttırmamıza bağlı olarak bir üst seviyedeki ekran kartını yakalar mı, orası ayrı bir tartışma konusu. Ve bunun dışında işte diğer teknik özelliklerine baktığımızda 1024 paralel işlem birimine CUDA çekirdeğine sahip olduğunu görüyoruz. Bellek frekansının 7010, GPU tarafında ise işte 1200'den biraz daha üzerine çıkabildiğini zaten boost özelliğiyle söyleyebiliriz. Benim burada hani vurgulamak istediğim nokta TDP, yani ısıl tasarım gücünün 120 watt seviyesine düşmüş olması.
Belki ben de orada bir şeyler söyleyeceğim.
Ya bu kart için herhalde en elle tutulur kısım o nokta diyebiliriz.
Kağıt üstünde çok iddia, yani güzel duruyor 120 watt TDP. Hakikaten Full HD 60 kare saniyede oyun oynayacak bir kart için güzel bir değer. Şu andaki piyasadaki kartları değerlendirirsek. Nvidia da zaten 1080-60p olayına çok fazla vurgu yapıyor. Benim şimdi düşündüğüm 970 gibi bir kart 145 watt TDP ile çıktı. 980 dediğin 165 watt seviyesinde TDP'lere
sahip. Ya birisi çok verimli ya da birisi çok verimli.
Aynen. Yani acaba şimdi şunu düşünüyorum. 970 ile kıyaslayacak olursak arada 25 watt TDP farkı var ama bellek kontrolcüsü 2 kat fazla, CUDA sayısı fazla. Acaba bu kart 1500-1600'lerin üzerinde mi overclock potansiyeli yani vardı, o TDP aralığını buna sağlamışlar? Çünkü kağıt üstünde 970 ve 980'den ölçeklendirip 1024 core ve 128 bit'e düşünce TDP'nin bence biraz daha düşük olması lazım.
Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi tabii şöyle bir durum var açıkçası bakıldığı zaman. Şimdi Nvidia bu kart için Full HD kartı diyor. Yani bir Full HD akıcı oyun deneyimi sağlayacak bir ekran kartı için günümüz koşullarının 120 watt iyi bir değer.
İyi bir
bu konuda hemfikiriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ama tabii 970 ile kıyaslandığı zaman işin o tarafı biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Çünkü hani eğer bu ekran kartı GM204 GPU'sundan devşirme bir kart olsaydı derdik ki yani zaten sonuçta GPU büyük bir GPU nazaran, dolayısıyla ister istemez verimlilik diğerine göre daha düşük olabilir.
Doğru.
Ama sonuçta Nvidia 28 nm'de yeni bir GPU tasarlamış, GM206. Dolayısıyla hani 970'e kıyasla 120 watt bence de çok ama AMD'nin çözümleriyle kıyasladığımız zaman Full HD'den 60 kare saniye civarında bir performansı sürekli olarak sağlayabileceği söylenen, ki bunu söyleyen de Nvidia, biz artık testlerde göreceğiz. 120 watt iyi bir değer.
Artık
ki
işlemci bunu TDP seviyelerine gelmeye başladı ufak ufak.
Yani sonucu ne? AMD'nin masaüstü işlemcilerini baz alırsan 120 watt'a o seviyede diyebiliriz. Tabii Intel'de de var öyle işlemciler ama tabii onun performansı başka bir boyutta. Yani hani bakıldığı zaman benim 120 watt TDP'den keyif aldığım nokta şu: artık her jenerasyonda aslında ufak tefek örneklerini görüyorduk ama mini RTX ekran kartları artık iyice yaygınlaşır. Yani Gorilla örneğini görürüz biz GTX'de 960'ın mini RTX form faktörüne sahip olan. Bu da özellikle medya bilgisayarlar, o küçük HDPC dediğimiz al televizyonun altına koy, geri geldiği zaman görme, geri geldiği zaman aç, yüksek performanslı oyun oyna sınıfı bilgisayarları bence işini kolaylaştırır.
Bir de TDP 120 W şöyle bir avantaj da sağlayacak. Üreticiden bağımsız da biraz kart seçebilecek kullanıcılar. Yani 120 W'lık kartı zaten orta karar bir soğutucuyla hem sessiz hem serin çalıştırabilirsin bu saatten sonra.
Aynen öyle.
Artık bunu öğrendi ekran kartı tasarımcıları yapan firmalar. Çok kullanıcılı nezdinde de çok fark olmayacaktır bence. Yani buldukları karta yönelmeleri 960 için bir sakınca oluşturmaz. 120 W'da da çok güç kaynağı vesaire upgrade etmeden birçok kişi hayli rahat rahat oyun oynayacak.
Tabii şimdi de diğer boyutu var. Hani
fiyata da gelelim sonra.
Fiyata da geleceğiz en son. Bellek band genişliğinden ve bellek veri yolundan bahsettik ama bu ekran kartında referans olarak Nvidia'nın öngördüğü bellek büyüklüğü 2 GB. Hani ben bu kartı almak isteyenlere tavsiyem 4 GB'lık özel versiyonlara kaymalı. Çünkü Full HD kartı dinliyorum ama Full HD dediğimiz şeyde yani sonucunda yüksek bellek kapasitesi önemli. Yani çünkü yeni nesil oyunlardaki kaplamalar senin belleğin ne kadar büyükse aslında aynen, kendisini o kadar oyunda gösterebiliyor bakıldığı zaman.
Son hatta 6 ay 1 seneye yakın ki çıkan oyunlara da baktığımızda her iki konsol portları ise zaten bellek kullanımları almış başına gitmiş.
Yani zaten 50 GB'lik bir oyunsa bunun yarıdan fazlası oyunun kaplamaları oluyor açıkçası bakıldığı zaman. Dolayısıyla hani buradan okuyucularımıza seslenelim. Eğer 960 almak istiyorsanız 4 GB'lik versiyonları bence almakta fiyat farkı var. Tabi arada uçurum gibi fiyat farkı olmazsa yani hani biri 200 olarken biri 300 olarsa... O da bir
fiyata
sıkıntı
gelelim.
Olur.
200 dolarlık bir satış fiyatı öngörülüyor. İlk partilerden büyük ihtimalle 250-300 dolarlara yakın saçma sapan fiyat çekecek firmalar olacaktır. Oralara hani bakmayıp 200 dolar bandının fiyatlarının düşmesini beklemek lazım. Hani bari 128 bit yaptınız, 4 GB olsaydı da ona 200 dolar verseydiniz.
Ya da fiyatını 150 dolar yapsaydın öyle bir şey olsaydı. 170
dolar yapıp 2 GB versiyonu, 4 GB'lık versiyonu.
200 dolar değil mi?
200 dolar bence. O zaman bir taraftan hani bari en azından bir şey doğru yapmışlardı.
Yani kart şimdi Nvidia'ya göre 660'la kıyasladığımız zaman yani ben şeyi de çok doğru bulmuyorum. Bir jenerasyon önceki kart varken iki jenerasyon önceki kartla kıyaslamak da ne kadar makul ondan da emin değilim ama 660'la kıyaslandığı zaman özellikle overclock'ta ulaşılan değerler sonrasında performansın iki kat arttığı söyleniyor. Yani tabii biraz da beklentiyle ilgili. Eğer kullanıcı ben Full HD'de tüm oyunları, güncel oyunları akıcı bir şekilde işte 45-50 karenin altına düşmeyecek şekilde oynamak istiyorum diyorsa bu kart yetecektir gibi görünüyor. Her oyunda olmamakla birlikte.
Aynen.
Fiyata da bakacaksın. Kendini için uygun
alamazsın. Ama biraz da hani geleceğe dönük de kendini güvende hissetmek istersin. Sonuçta bu kartı aldıktan sonra bir sene sonra sen yine Full HD 60 kare saniye oyun oynayabileceğini hani rahatlıkla söyleyebilir misin? Ben benim kafamda bir soru işareti oldu.
Ben aynı fikirdeyim ama tabii diğer taraftan zaten bunun garantisini veren hiçbir üretici yok aslında.
En azından üst seviye bir kart alsan.
Ki üst seviye. Bu aslında orta segmentin ortası gibi. Yani öyle bakmak lazım özellik olarak.
79-70. 3 sene önce alan adam. Değiştirmesine gerek var mı?
Yok.
Full HD monitörü yok varsa bence de yok.
Yani evet.
Onun olarak, güvenirliği var. Tabii onlar çok daha fazla para ödediler.
Yani bence GTX 960 bu kadar konuşulmayı hak eden bir kart mı? Hani doğru. 980-990 gelir ki birazdan aslında başka bir karttan bahsedeceğiz. Bir de son olarak şunu söyleyelim. Hani görece daha karmaşık olmayan bir yapıya sahip olduğu için GTX 960 lansman esnasında pek çok üretici de kendi özel tasarımlarını piyasaya sürüyor olacak. İşte Asus'un Strix'inden, MSI'nin Gaming'ine, Gigabyte'ın WinForce'undan.
Yanlış bilmiyorsam referans bir dizayn üretilmedi bu kart için. Üreticilere direkt şemalar
sağlandı. Ortaya çıkan birkaç görüntü var ama hiç referans kart çıkmayabilir
bile. Yani o kısa baskı devreli kartı biliyorsun 670'in referans tasarımı da aynıydı, 760'ın da aynıydı. O yüzden ona çok, hatta 970'in de aynı, ona çok güvenmeye gerek yok. Çünkü yani hangi görsel olduğu belli değil.
Bir de şunu konuşalım bence geçmeden. Belki bunu konuşmak daha ilginç olabilir diye düşünüyorum. Şimdi 960'ın da fiyatına ve güç tüketimine bakıldığı zaman bazı kullanıcılar 960 SLI yapmak isteyebilirler. Hı. Şimdi orada belki işin rengi değişebilir. Çünkü yani hani 170-180 dolara bir kart yakaladığını farz ediyorum. İki tanesini aldığınızda 360 dolar yapacak. Şimdi iki tane 960'ın performansını da ayrıca hesaplamak görmek gerekiyor. Yani. O da kendi içerisinde farklı bir denge oluşturabilir ama tabii SLI söz konusu olduğu zaman da verimlilik,
her zaman
ölçeklenebilirlik gibi pek çok sorun ortaya çıkıyor. Aynen.
Evet, devam edelim Nvidia haberleriyle. Asıl büyük abiye geliyoruz. GM200 bu aralar çok fazla fotoğraf işte çekirdek görüntüsü çıkmaya başladı arkadaşlar. Bunu kullanacak kart da benim tahminim ilk başta bir Quadro serisi profesyonel bir kart da olacak. Aynen. Ondan sonra da masaüstü tarafına göreceğiz. Titan X ismiyle görmemiz muhtemel. Yeni 3072 core'lu 384 bit veri yoluna sahip bellek band genişliği ve 650 mm kare civarında kocaman bir silikon bekliyoruz.
Yani şimdi evet devasa bir...
Ha, 12 GB VRAM'i de ekleyelim.
Aynen yani ki 12 GB muhtemelen yine Quadro'nun olacaktı. Ben bunun masaüstünde bu bellek büyüklüğüyle geleceğini çok öngörmüyorum ama bakılan kocaman bir GPU'muz var zar olarak. Hem çipin kendisi olarak hem zar zaten büyük ister istemez. Yani hani Ben bu GPU'nun 28 nanometreyle üretileceğini çok öngörmüyorum. Hani Quadro tarafında belki öyle bir şey yapabilirsin. Çünkü onların frekans değerleri görece daha mütevazi oluyor. Çünkü 7-12 altına
soğutma
çalıştıkları için.
Soğutma ses olayları da orada biraz
çok önemli
rahat.
Değil doğru dediğin gibi. Dolayısıyla ben masa üstünde bunun 20 ya da 16'ya uyarlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama uyarlanmadığını farz edelim. Şimdi 3072 tane CUDA core'umuz var. Yani CUDA çekirdeğimiz var. Diğer taraftan şimdi böylesine bir GPU'yu Nvidia çok düşük saat hızlarıyla çıkarmaz. Bunun 950 MHz GPU frekansına çalıştığını ve bellek tarafında da 6000 ya da üstünün olduğunu öngörüyorum. Ki çünkü bellek yoğunluğu arttıkça frekansı da genelde daha düşük tutmaya çalışıyorlar azısı oluşsun
bir
diye.
Bir de hele Quadro ise zaten o bellekteki en ufak bir veri hatası senin profesyonel işinde olumsuz olarak yansımasını görebiliyorsun. Bizim oyunlarda bir artifek görürsün köşede 2 saniye sonra geçer ama profesyonel iş öyle değil tabii ki.
Sen otomobilin değil mi? Arka aksındaki bilmem nereye bağlıyorsun bu ekran kartla. İster istemez orada %100 piksel garantisi almak istersin diye düşünüyorum. Tabii 384 bit bellek veri yolu olduğunda burada gördüğümüz zaman. Yani sen zaten bu kart her ne kadar Maxwell 2.0 süper verimli çalışan bir kart olsa bile Nvidia'nın kas gücüne bayağı yüklendiği bir kart olacak. İster istemez yani 250 wattlar seviyesinde bir kart olacaktır diye düşünüyorum.
Aynen. TDP seviyesine yakın bir kart.
Şimdi burada önemli olan soru şu. Bu kartın geleceği kesin zaten. Ortada böyle bir çip var.
Görsellere bakıyorlar. Hazır bile.
Aynen hazırlamışlar dediğin gibi. Dolayısıyla en başta biz Quadro'da bunu daha sonra da Titan X diye muhtemelen 2000-3000 dolara satılacak bir kartı da göreceğiz. Ben burada soğutucuyu çok merak ediyorum. Çünkü Nvidia'nın kendi standart soğutucusu o magnezyum alaşımı kullanıldığı 980'lerde 970'lerde gördüğümüz soğutucu güzel çalışıyor ama hani böylesine özel bir kartta yüksek bellek kapasitesi de ki ben minimum 6 GB'ı bunu öngörüyorum. Belki geçtiğimiz hafta konuştuğumuz EVGA'nın, Evga'nın o kendi AMD style, AMD tarzı dediğimiz kapalı sıvı soğutmasına benzer bir çözüme de çıkması muhtemel görünüyor. Çünkü diğer türlü yoğun yük altındayken bu kartı çok fazla şey yapamazsın.
Belki şeye giderler biliyorsun. İlk Titan soğutucusunda Vapor Chamber vardı ortada soğutucunun. Sonra 970 ve 980'de onu çıkardılar. Biraz daha basit ve düşük maliyette bir şey koydular. Çok ısınmadığı yani için. Belki ona geri dönebilir.
O da olabilir ama o da ne kadar yetecek acaba? Çünkü çok güçlü bir kart bu.
Evet.
Yani ekran grafik dünyasının gördüğü belki de en güçlü ekran kartıyla karşı karşıya kalacağız.
4K'da Titan tarafı için konuşuyorum. Aynı speklerde. 4K'da bildiğin şey olur yani.
Gerçi buna 5K kart diyorlar artık yani.
5K'da diyorlar da 4K'yı bir hallesin 5K'ya da bakarız yani.
Ya kaldı ki bu kart 6K oynasa bile oyun yapımcıları motorları 4K için optimize etmediği sürece orada bir sıkıntı olabilir ama. Şimdi bak soğutucudan şeye geleceğim. Sıradaki haberimiz aslında onunla ilgili gibi görünüyor. Yani artık bu haberi ortaya kim attıysa biz sonucuna ilgi çeken donanım haberlerinde konuşmakla mükellefiz ama yani göz var nizam var. Şimdi deniyor ki Asus'un Strix tasarımını örnek alıyorum. Diyor ki 65 dereceye kadar
sen kart... Geçti mi diğer haberi bu arada?
Geçelim çünkü soğutucudan çok konuşuyoruz. Sen notunda olayı istersen. Asus Strix'te ne diyor? İşte 65 dereceye kadar fan kendini çalıştırmıyor diyor. Evet. 65 derece ya da 63-67 fark etmez. MSI'de yaptı. Sıfır ses. Fan çalışmıyor ama o değerin üstüne çıktığınız an itibariyle fan birden çalışmaya başlıyor. Gürültü artıyor ama kartın soğutması da ona göre gelişim
biraz
gösteriyor.
Şunu da belirtelim. Nvidia biliyorsun fan profillerini geçtiğimiz günlerde güncelledi. Biraz daha yavaş ve şey artıyor yani. Bir anda zart diye başlattı.
Smooth
yani,
değil mi?
Smooth. Sesi de yavaş.
Yani şimdi tamam da. Şimdi Titan gibi soğutmasının zor olması muhtemelen bir kartla. Ki böylesine bir kartla. Yani 980'den ve 970'den de bahsetmiyoruz. Titan'ın yerine olacak bir kartla. Denilen o ki Asus'un Strix'ine benzer. İşte de konuştuğumuz şeylere benzer. Basit oyunlarda, az yük getiren oyunlarda fan kendisini kapatacak. Yani yoğun oyunlarda GPU'nun daha fazla yük altına girdiği oyunlarda ya da belki uygulamalarda ise fan tekrar devreye girecek. Yani bu kartta ben fanın kapalı olmasını hayal edemiyorum.
Acaba şimdi ben biraz daha haberi daha detaylı aktarmak istiyorum. Nvidia'nın biliyorsun senin de dediğin çözümleri var partnerlerin geliştirdiği. Fan kontrolcüler genelde şey yapıyor. Sıcaklığı sürekli takip edip duruma göre fanı açıp kapayabiliyor. Nvidia Titan serisinde referans bir tasarım izin verdiğinden yani kullanıcılara biliyorsun herkes aynı kartı sattı aslında. Modifiye etmeden kendisi bu özelliği Titan X'e getirmeyi düşünüyormuş. Sürücü bazlı bir olay olacak. Yani diyecek ki sürücüden bir ayar seçeneği sunacaklar kullanıcıda veya otomatik de olacak. Atıyorum 50 derecenin altında fanı kapat diyeceksin. Aynı mantık. Titan gibi bir karta yapmaya ömründen yemeye değer mi? Bence değmez.
Belki şöyle bir şey demeyeyim. Şöyle bir şey yapabilirler belki. Olay tabii profillerde yapıyor. Sonuçta yazılımda bunu nasıl ayarladığın çok önemli. Kapanma seviyesine gelmeden önce fanı belki maksimumda çok belli bir süre çevirip iyice soğuttuktan sonra belki o moda girebilir. Sonucunda bilmiyorum. Bu noktada Nvidia hem manuel hem de otomatik olarak nasıl profiller verecek, kullanıcı manuel olarak ne kadar ayarlayabilecek ama dediğim gibi sonucunda 960'dan, 970'den, 980'den bahsetmiyorsun. Titan gibi bir karttan bahsediyorsun. Yani bunun zaten en basit modda bile...
Belki özelliği getirip daha agresif tutabilir. Yani hani 40-45 lira gelince o hemen açacak. Yani bu fanın kapalı kaldığı profili çok fazla göremeyebiliriz. Bir de sonuçta sürücü bazlı olduğu için bu kart... Daha sonraki çıkacak hani orta seviye, giriş seviyesi kartlarda da çalışabilir.
Tabii dediğim gibi soğutucunun yapısıyla da ilgili bir durum. Nasıl bir soğutucu kullanacaklarını da bilmiyorum şimdi. Hani olay sadece GPU değil. İşte güç ünitesinden tut da diğer tüm bileşenlere kadar, belleklere kadar hepsinin kim şekilde soğutulması gerekiyor. Evet, en fazlasından GPU ama bugün 7000 MHz'de çalışan belleği de göz ardı etmemek gerekiyor. Diğer taraftan diğer tasarım ögeleri de bence önemli. Belki çok bambaşka bir soğutucuyla, zaten soğutucu verimliliğini arttırıp fanı tamamen kapatmak yerine çok düşük bir dönüş hızıyla da bu işi çözebilirler gibi geliyor.
Bu fanlar zaten düşük hızda çalışmaya daha
meyilli.
Meyilli yani yatkınlar, daha verimli çalışıyorlar. Normal bizim klasik pervaneler şey değil. Çok düşük hızlarda hani çalışıp çalışmamasını anlayamıyorsun bile yani efektif olarak soğutma performansı.
Bir de Blower'ın zaten yapısı gereği çoğu tasarıma göre havayı zaten içeriden dışarı attığı için o ister istemez daha fazla aslında şey yapıyor.
Bir sirkülasyon,
sirkülasyon sağlıyor. Peki fiyat sence ne olur? Titan X'den bahsettik. Bu kadar, bir fiyat öngörümüzü de belirtelim burada.
Titan X'i eğer masaüstü versiyonu olarak düşüneceksek, ki şunu da belirtmek istiyorum. Bu konuştuğumuz GPU'nun biraz daha kapalı bir versiyonu masaüstüne gelebilirmiş. Nvidia yapar çünkü biliyorsun aynısını GK110'da da yaptı. $1000'dan aşağı beklemiyorum zaten. Yani $1000 onların Titan fiyatı oldu. Çıkarlarsa oradan devam ettirirler. İnşallah...
$1000 Titan fiyatı değil mi? $3000'a da kart çıkarlar biliyorsun.
Titan Z işte çift GPU. Ona girmek istemiyorum. Yani tek GPU'lu kartta bakacak olursa.
Yok, şimdi şöyle bir argümanla da karşına çıkabilirler. Eskiden çift GPU'da yaptığımızın çok büyük bir kısmını artık tek GPU'da veriyoruz.
Ya, ona bakarsan o çok argümanları var da onların hepsine kulak asmamak lazım. $1000 olacağını düşünüyorum. İnşallah kırpmazlar. Hani $1000'a okey. Müşterisi belli. Alacak çok az bir elit kesim var. Ama onlar da alacaksa bari tamamıyla açık bir GM200 alsınlar değil mi? Sonuçta.
Ya da bu kartı alacak adamlara... Sonra
fiyatı $300-$400 düşüp %5-%10 performansı üstüne başka bir Titan daha koyarsan ayıp olur yani.
Şimdi ya ben aslında bu tür kartlarda böylesine paralar ödeyecek kullanıcılar için bazı özel çözümlerin de olması, yani özel yöntemlerin de olması gerekiyor. Mesela şimdi Nvidia hani kapalı bir versiyon diyorsun ya. Hı hı. Bunu kapatırsa neden kapatır? Ben pazarlamadan ziyade işte bu ısı konularından dolayı kapatır diye düşünüyorum. En azından böyle çözümleri almayı göz alan kullanıcılar için bunu açmanın da yöntemini verebilse, yani tamamıyla kapatmak yerine yazılımda bir şekilde onları kullanıcı kendi riskini göz alarak açabilse, ki eğer kriter ve neden buysa, daha eğlenceli bir kart ortaya çıkar gibi geliyor.
Ama Nvidia biliyorsun o kadar çok fazla kontrolü kullanıcıya vermeyi sevmiyor.
Aynen.
Biz, bu ne oldu? Bir ekran kart haberi daha var arkadaşlar. Konu biraz şaşırdım çünkü genelde konuşmadığımız bir şey. Intel tarafını konuşacağız bu sefer. Intel tarafının bir de sürücülerini konuşacağız. Intel geçtiğimiz günlerde yeni grafik birimleri için bir sürücü yayınladı arkadaşlar ve H265, VP9 gibi destekler getirdi. Tabii ki sadece üst seviye yani Broadwell.
Aslında Core'le başlıyor. 4. jenerasyonda vardı asıl etkiyi.
Asıl etki evet. Bir tablo şimdi ekranlarınıza geliyor. Orada görüyorsunuz 8 bit veya 10 bit HEVC yani High Efficiency Video Codec desteği geliyor.
Hiç bu kadar var ya. Ben sadece hiç bu kadar zor terminolojiye girmeye de gerek yok. Intel diyor ki tamam artık 4K için ben yeni bir sürücü çıkardım. Artık 4K güncel standartlarda, güncel kodeklerle işlenmiş videoları benim GPU'm işlemciden alarak sistemin genel olarak daha hızlı çalışmasını, işlemcinin en azından 4K, sistem 4K video oynatırken işlemcide başka bir iş için daha rahat kullanabileceğinin yolunu açmış gibi görünüyor. Tabii hani biz Intel tarafında böyle çok sık Nvidia ve AMD gibi sürücü güncellemelerine aşina değiliz ama Intel'de de şöyle bir huyu var. Bir sürücü çıkardığı zaman gerçekten ya önemli sorunları kapatıyor ya da GPU'ya, evet diğer ekran kartı firmalarında olsa bile entegre GPU tarafında Intel'in daha önce yapmadığı bir takım fonksiyonları eklemeyi zamanında başarıyorlar.
Vertex şeydir mi? Pixel şeydir mi? Ya koymuşlardı
of, o acayip bir şey.
Far Cry 3 mü çalışmaya başlamıştı bir anda? Onun şeyleri vardı.
Tabii şimdi orada şöyle bir şey var. En baştan vermemişsin bir hata, daha sonra vermesin bir kazanım. Yani şimdi şey, yani söz konusu
verdikten sonra olunca... çok bir şey değişmedi eminim ki o kişilerin.
Ama en azından böyle sisteme sahip olan kullanıcılar ki bu sürücü güncellemesi, sürücü en nihayetinde 4. nesil Intel Core işlemcilerle ki bunun Iris GPU'ya sahip olanlarıyla çalışıyor. Türkiye'de böyle bir GPU'ya sahip sistem kullananlarda sürücü güncellemesinde tabii fayda var, güncellesinler.
AMD tarafına geçelim arkadaşlar. AMD tarafında da enteresan bir haberimiz var. LinkedIn'den gelen bilgilere sızan veya orada AMD'de çalışan kişilerin paylaştığı bilgilere bakacak olursak 380X hakikaten High Bandwidth Memory ile stack yani GPU'nun yanında gelecek. Aynı zamanda da çıkan başka bir açıklamaya da bakacak olursak 300 wattlık yüksek seviyeli bir GPU'sunun tasarlandığı görülüyor.
Ya biz de onun programda haftalarca ne konuştuk? AMD, Nvidia seviyesini verimliliğini düşürebilecek mi? Hı hı. Sen biraz daha ılımlı yaklaşıyordun. Ben biraz daha hani o işin gerçekten çok zor olduğunu, ya yepyeni bir tasarım ya da kazanım olsa bile AMD'nin burada ya güç tüketimi düşüreceğini ya da performans arttırma kuruluna güç tüketimini arttıracağını söylemiştim. Şimdi ortaya çıkan veriler şu şekilde. LinkedIn'de şöyle bir durum var arkadaşlar. AMD'nin yeni GPU'sunu tasarlayan ekibin gerçekten yönetici mühendisleri adam yazmış şöyle 300 wattlık yeni bir SoC tasarladık. Yani bunu bir şey olarak yani bir...
Hatta tam ben şey yapayım, bir tanesi
Ilana
Shen gibi bir ismi var ablamızın. Diyor ki işte backend engineer and team leader at Intel and AMD, tamam. Ondan sonra AMD R290X, Pentium MMX ve 380X gibi state of the art, yani kendi şeyinin segmentinin böyle şahane silikonlarını tasarlayıp şimdi yapmış.
Altında bir tane daha var galiba. Altında buna da bakalım.
Bir bilgi daha var. Bu da
asıl bilgiyi bu abimiz paylaşmış.
Bir abimiz paylaşmış. Evet, buna da bakalım hemen. Diyor ki dünyanın ilk 2.5 boyutlu 300 wattlık GPU SoC'sini tasarlamış. AMD'de çalışıyor.
Şimdi. 300 wattlık bir GPU var. Yani SoC diyor bunu artık AMD.
Çünkü
bunu...
niye? Interposer denen bir katman var. Üstüne arkadaşlar GPU'yu çakıyorlar. Yanına da high bandwidth memory çakıyorlar. Yani telefonlarda pop mantığı vardı. İşlemcinin üstüne belleği çakıyorlardı. Tabi burada 300 wattlık bir GPU olduğu için üstünü kapatmaktan ziyade aynı platform üstünde yanına koymuşlar belleği.
Bu biraz aslında Xbox One'a benziyor,
evet,
değil mi?
Evet, Xbox One'a benziyor.
Ona benzer bir çözüm.
SSM'e benziyor yanında.
Tabii şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yani bununla 300 wattlık bir silikon tasarlamışlar. 80X'i isimde sızmıştım yani adam.
Onun üstteki ablamız acaba evet. Aynı şey mi bahsediyor? Acaba bu 390X olabilir mi?
Ya sonucunda bir GPU ikisini de kullanacaklar. 380'de de 390'da da kullanılacak. Şimdi birincisi 300 wattlık bir GPU 300 watt olarak piyasaya çıkacak mı? Sonucunda sen sınırları belirlenmiş bir GPU tasarlarsın ama onu farklı versiyonlarla piyasaya sürüp güç TDP'yi de aşağı çekebilirsin. 300 watt gelecekse hani ekran kartı grafik tarihinin en fazla güç tüketen bir GPU'sunu görüyor olacağız 300 watt TDP ile. Ama tabii şu var. 300 watt TDP'yi ben kabul eder miyim? Ederim ama ne zaman kabul ederim? Nvidia'nın 200 wattlık GPU'suna göre %50 daha fazla performans koyarsın değil mi? Watt başına düşen performansla her o %1'lik artışın karşılığını verirsin. O zaman derim ki eyvallah abi ben bunu alıyorum ama performansı da biliyorum yani.
200 watt civarında güç tüketse performansı yine Nvidia'da rekabetçi bir şey olacağını.
Ya da şunu yapar alan kullanıcı. 300 wattlık kartı alır, frekansla 200 watt seviyesine düşür. Hala 980 performansını almayı başarıyorsa
o zaman
olmuş derim ama diğer türlü yani Hawaii serisinin yerini alacak bir GPU'dan bahsediyoruz. Tamam işte bu high bandwidth memory olayı falan işin rengini bayağı değiştirecek. Ki Nvidia'nın da ben bir sonraki jenerasyonda buna geçeceğini öngörüyorum zaten.
Zaten Pascal'la Mascal'la bir ufak bir şey gösterdiler. Aynen. Ya, NVLink'le
bir modül gibi bir şey değil mi?
Gösterdiler.
Şimdi benim merak ettiğim konu zaten bunun böyle olacak. 3 aşağı 5 yukarı belli. Çünkü HBM belleklerinde kendi içerisinde o kadar yüksek band genişliğinin belli bir güç tüketim handikapıyla getireceği de zaten ortadaydı. Ama şimdi burada merak ettiğim konu şu. Performans ne seviyede? Bu ablamız ve abimiz bunu paylaştığına göre zaten işlemci tape out olmuş. Yani tasarım bitmiş. Muhtemelen şu an yani sertifikasyon ve test ve üretime geçer miyiz geçmez mi konusunu tartışıyorlardır. Hal böyle olunca performans konusunda şimdi benim daha önce o burada paylaştığımız konuştuğumuz bir takım tablolar vardı yani.
Evet.
Oradaki performans kadar olmasa bile ona yakın performans sunar mı sunmaz mı? Ben onu da çok merak etmeye başladım ama İşin açıkçası 300 watt TDP çok sürülebilir bir şey değil.
İş modeli değil.
İş modeli değil çünkü
Nvidia artık onu bitirmeye başladı. Nvidia da eskiden 300'ün üstüne yatıyordu. Kepler'le 250'ye çekti o seviyeyi.
Onlar Fermi ile o işin bir battılar. Daha aynen. Sonra yavaş yavaş kendini kurtardılar ama şimdi AMD çok basit bir iş yöntemini takip edebilir. 300 wattlık bir GPU yaparsın yüksek performanslı. Sonra dersin ki yüksek performans seviyesinde 3 tane model, orta segmentte 3 tane model, giriş seviyesinde 3 tane model. Ne yap? Kapat 250 watt, kapat 200 watt, kapat 150 watt, kapat 100 watt gibi. Ama onun sürdürülebilir olmadığını AMD zaten şu anki jenerasyonda gördü. Senin rakibin 750 Ti diye bir ekran kartı yaptı. Senin en güçlü olduğunu madencilik, Bitcoin tarafında bile ciddi bir avantaj sağlayan kartla karşına çıktı. Senin ona rakip gösterebildiğin kart benzer TDP seviyesinde daha düşük performanslı ya da aynı performansı sunup daha düşük performanslı ya da aynı TDP'de daha yüksek performans sunan rakiplerle karşı karşıya kaldın. Bu da ister istemez tüketiciyi diğer tarafa doğru kaydırdı. Bir de üstüne daha verimli çalışan sürücüleri eklediğin zaman.
Aynen. Ekosistem kendi içerisinde daha tutuyor.
Şimdi aslında çok tuhaf olan şey şu. Titan X'de diyor ki adam ben fanı kapatabilir miyim? Bunu araştırıyorum. Eğer
artık
haber doğruysa.
Artık enerjiyi o kadar bir seviyeye getirmiş ki.
Ki Titan X'den bahsediyoruz. Yani. 3072 tane core üzerinde. Ama diğer taraftan Titan X kadar muhtemelen performansı değildir diye tahmin ediyorum. GPU'da 300 watt'ın hani biz karşılığı nedir bunu araştırıyoruz. Zaten için içerisindeki çelişki ve iki firmanın geldiği durumda bu noktada. Umarım yani 980 seviyesinde performansı AMD'de aynı tüketimle sunabilir.
Şöyle de bir delik kolu var. Bir tane 196 watt TDP'ye sahip bir engineering sample kartın GTX 980'den daha hızlı olduğu söyleniyor ama o işte demin bir videonun başında bahsettiğim sitelerde haberini okudum. Bana ki, biraz yani, mantıklı gelmedi o yüzden koymadım. Yani o haberin de biraz evrimleşmesini şey yapmasını.
Şimdi yani şöyle bir durum var. Onun birkaç yolu olabilir aslında. Gerçekten çok verimli yeni bir mimari ortaya koyarlar ki şu ana kadar hiç öyle bir bilgi gelmedi. Ya da Nvidia'dan farklı olarak AMD'de 20 nanometreye geçmenin bir yolunu bulmuştur diye öngörüyorum. Ama var olan tasarımın üzerine biraz örnek modifikasyon, biraz silikle.
Örnek prototipi kartıdır belki. 20 nanometre bir tane yani sonuçta prototip yapabilirsin 20
nanometre. Ya ben olmasını isterim. Tamam hani 196 watt çıksın o kart 980 seviyesinde iyi bir sürücü altyapısıyla beraber. Benim çok mutlu olacağım bir gelişme olur ama göstergeler o yönde bir işaret vermiyor bizler için açıkçası. Yani Nvidia, AMD'nin 2-3 jenerasyon taşıdığı o watt başına düşen performansı aldı, bambaşka bir yere koydu. Yani şu an AMD'nin içerisinde bulunduğu duruma baktığınız zaman fiyat performans oranı yüksek kartları var ama şimdi 200 aynı fiyatta 290X ile 980'i yan yana koysan hangi kartı tercih edersin?
980'i alıyorum tabii yani. Havada kalıyor.
Çünkü hani bir takım katma değerli yeni teknolojilerle geliştirmiş bu adamlar bakıyorsun. Şimdi Dynamic Super Resolution vesaire pek çok da özellik var. Yani bu tür özelliklerle bence yepyeni bir GPU'nun gerçekten yüksek verimlilikle AMD tarafına çıkması gerekiyor ki son olarak şunu da ekleyeyim. AMD'nin yeni CEO'su Lisa Su, Dr. Lisa Su'nun bir açıklaması var. Diyor ki bizim 2015'teki daha doğrusu ileriye dönük tarih vermeden konuşuyor. Amacımız hem GPU'da hem de CPU'da işlemci tarafı ve ekran kartı tarafında lider olabilecek yeni tasarımlar yapmak.
İnşallah bakalım çünkü AMD'nin hayatta kalması hepimizin işine yarayacak. Rekabetin ve fiyatların düşmesi açısından inşallah da dedikleri gibi
aynı
olur.
Aynı fikirdeyim.
Tekrardan AMD'nin bir comeback'i, bir geri dönüşe ihtiyacı var.
Olmaması için bir neden yok. Yeter ki ekip tam anlamıyla o işe fokus olsun.
Olmaması için neden bahsedeyim? AMD'nin mali durumudur belki şu anda.
Ya aslında onlar yani Athlon 64'ü piyasaya sürdükleri zaman AMD dünyanın en zengin şirketi değildi. Olay sadece ya öyle idealist mühendisler var ki sen bunların 200 tanesini bir yere getiriyorsun. Adam şey diyor sadece. Ya bizi baskı altına tutmayın. Bırakın biz çalışın. Hayal gücümüzle ortaya bir şeyler çıkartalım. O zaman işte Athlon 64 çıkmıştı. Dörtmayer ve ekibinin ortaya çıkardığı tasarım. Şimdi işte Jim Keller, işte Raja Kodri gibi bir sürü adam tekrar şirkete geri döndü. O enerjiyi gördüler muhtemelen. Ya şu an ortaya
falan da şutladılar. Yok,
ya bir sürü adamı.
Tepeden 3 kişiyi şutladılar.
Ama o adam çok artist bir tipi var yani, değil mi?
Son dönemde videolarda da çok çıkmaya başlamıştı.
Aslında çok heyecanlı bir adam. Ben öyle enerjik adamların da olması taraftarıyım ama tabii her gelen yönetici kendi ekibini kurma yönünde bir eğilim gösteriyor.
Kadrolaşma orada da varmış
arkadaşlar. Dünyanın her yerinde var. Evet. Dünyanın her yerinde olan bir şey. Yeter ki ortaya güzel şeyler çıkarsınlar çünkü her zaman rakip firmalara her alanda ihtiyaç var.
Aynen öyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ekran kartı haberlerinin dolaylısına yani. Ekran kartı
nasıl bağladın sen de? Sen de böyle bir adamsın.
FreeSync çok konuştuk. 2015 FreeSync'in yılı olacak dedik. Hakikaten de öyle gibi gözüküyor. Şu anda önümüzdeki listeye baktığımızda 13 tane mi kaç tane? Birkaç üreticinin
G-Sync'de kaç tane var? Bu kadar yok.
G-Sync'de bu kadar yoktu.
Bir elin parmaklarını geçmez.
Aynen ki adamlar dedi 2015'te çıkmaya başlayacak dedi. Hakikaten çıkır çıkır marka modeller dökülmeye başladı.
Abi adam aynı teknolojiyi sunuyor sana bedava yani.
Bedava. Şimdi monitör üreticinin de işine çok yarıyor. Ben biraz daha teknik arka planını okudum. Monitörlerin içinde Scaler denen bir çip var. Hı hı. Onun DisplayPort ve 1.3 versiyonu yani variable yani değişken süreli yenileme oranını destekledikten sonra gerisi zaten GPU tarafından hallediliyor. BenQ'nun, LG'nin Nixius diye bir firma var. Samsung'u tabii LG yaparsa Samsung geri kalır mı? ViewSonic'in arkadaşlar 4K, Full HD, 2K, QHD işte 16'ya 9, 16'ya 10, 21'e 9 birçok farklı ölçüde G-Sync monitörü geliyor. Tabii panel türlerine göre IPS'ler 75 Hz civarına dayanmış 60'a veya 75. TN'lerde 144 Hz'e kadar farklı versiyonları görüyoruz. Geliyor vallahi ya.
Gelsin zaten ya. Sonucunda hani şu, yani yıllardır bu yaşadığımız kırılma sorunu, çatlama, kırılma artık hani Türkçe bin bir türlü şeyde yırtılma farklı şekilde çevrilebilir. Yani artık bunları aşalım ya, değil mi? Aynen, sonucunda 5 teraflopluk ekran kartından bahsediyoruz. Grafik dünyasında PC grafik tarihinde 20 yıldır devam eden sorun aşılamadı.
Aynen.
Yani, tabii şurada hani bunun hakkını yemeyeyim. Bunun arka planında Nvidia var yine. Hani sonucunda bu işi ortaya çıkartan ve etkin olarak kullanmaya başlayan da Nvidia oldu.
Ha, Nvidia'nın iddiasına göre bunu işte şu anda yapamazsınız. İşte ancak bizim teknolojimiz lazım.
O kadar da değil canım. Şimdi onlar tamam önerek oldular ama sonucunda yapılıyor. Ben bunun demosunu da gördüm. Canavar gibi yani çalışıyor.
Aynen.
Bu arada ne olduğunu söyleyelim. Aslında uygulaması monitörün tazeleme hızıyla ekran kartını gösterebildiği karesane oranı denkleştirmeye yönelik bir teknoloji.
Sabit değil yani. 60 Hz diyoruz ya. O sabit. Yerine göre 30 Hz, yerine göre 100 Hz. İşte onu sabit. Yani kare bitiyor, ekranda o zaman gösteriyor.
Aynen.
Karenin çizilimi bittikten sonra ekrana taşıyor. Bir sonraki karenin de çizilimi tamamlanana kadar o kareyi ekranda tutarak
tutuyor, aynen.
Smooth dediğimiz akıcı bir şekilde görüntüyü oluşturuyor. Görmek de güzel olmuş açıkçası. Ben çok merak ediyorum bir tane FreeSync'li monitör.
Hı hı.
İnşallah bir şekilde kullanır.
Yani FreeSync monitörün olduğunu. Şimdi bir de hani bu işte üreticiler farklı isimlendiriyorlar. AMD'de son sürücülerde o özelliği verdiği için söylüyorum. Yüksek 4K'da render alıp onu daha sonra 1080p ölçeklendirme gibi daha yüksek keskinlik sağlayabilecek teknolojiyle bunu birleştirin düşün. Hakikaten yani önümüzdeki 5 yılda o sinema etkisi yaratan, CGI tarafında öyle bir etki yaratan tabii oyunları görürüz biz zaten.
Görüntüleme panel teknolojileri falan çok gelişti zaten. Düşünün Curve FreeSync'de işte ne bileyim böyle özel üzerinde Servlet
var. Ya Curve'de bir oyun oynamak istiyorum açıkçası ama büyük bir Curve'de oynamak istiyorum. Aynen, hani sonucunda
84 falan olacak.
Tabii o 27 inç ben monitörleri Curve için düşünmüyorum artık yani. Sonucunda Samsung'un o 84 inç ya da artık 100 inç üstü bir Curve monitöründe bir oyun oynamak için monitör diyorum televizyonda.
100 inç monitör bayağı şey yaptı. Sen de bayağı zenginmişsin.
Son ekran. Senden zengin değilim kardeşim
senden
şimdi.
Senden zenginsin hadi bakalım.
Gönlüm senden daha zengin.
Evet orası kesin. Bellek haberleriyle başlıyoruz. Belleği ama ne belleği? Ekran kartı belleği. Niye böyle oldu? Çünkü ekran kartı haberlerini peşine koyduk. Aynen. Samsung arkadaşlar geçtiğimiz hafta demiştik ki 4 gigabitlik low power DDR4 belleklerin üretimine başlıyor. Bu haftaki haberimizde 8 gigabitlik GDDR5 belleklerin üretimine başlıyor.
Bu adamlar ne çalışıyor be? Yani
hakikaten bellek piyasasını yani yarı iletken endüstrisini hakikaten Samsung ileri taşıyor.
Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Şimdi Samsung sonucunda alt şirketlerden oluşuyor. Bunları yapan şirket Samsung Electronics aslında evet. Bakılırsa. Yarı iletken bölümü var onda kendi içerisinde. Yani sonucunda tüm ana şirketlerin başında bir CEO var, tepe yönetici. Bu adam oturduğu yerden acaba benim yarı iletken tarafında genel müdür ne yapıyor diye merak ettiği zaman kime soruyor yani?
O adama ulaşıp hani bilgileri öğrenene kadar hangi adımlardan
geliyor? Ama nasıl bir şirketse çamaşır makinesinin en iyisini yaptım diyor. Onların iddiasına göre tabii. Televizyonda en iyisini yaptım diyor. Cep telefonunda onu yapacağım diyor. İşlemci tarafında bunu yapacağım diyor. Apple'ın işlemcisini ben üreteceğim diyor. Ekran kartında kullandığım belleği ben üreteceğim diyor. Araba yapıyor, iş makinesi yapıyor. Sağlık sektöründe varlar, hastaneleri varlar, taşımacılık şirketleri var, sigorta şirketleri var. Vay arkadaş yani nasıl bir şirket?
Her şeyler yani.
Devlet gibi şirket yemin ederim.
Gemisi inşaatı yok yani. Bildiğin Samsung'u kopar bir yerden bir kara parçası ver dünya üzerinde orada kendi hani ülkesini kurar büyük ihtimalle.
Aynen öyle. Haberi gelecek olursak eğer bu hani çok konuşulacak bir detay yok aslında bakılırsa. 20 nanometre olması önemli. Bu ne işe yarar?
Bir de 8 gigabit olması önemli. İşte density, yoğunluk artıyor.
Ha, yoğunluk artıyor ya daha yüksek kapasiteye görürüz ya da hani daha düşük maliyetle daha az kapasiteye erişiriz. Dolayısıyla hani az önce 12 GB'lik ekran kartından bahsettik ya. Çok büyük bir ihtimalle belki bu çipi kullanacak evet, yani bakıldığı zaman. Çünkü diğer türlü bunun kendi içerisindeki enerji verimini de düşünmek gerekiyor. Adam 20 nanometreli üretime geçiyor nihayetinde. Her ne kadar GDDR5'in kendi çekirdek voltaj gerilim değerleri belli olsa bile sonucunda üretim tarafındaki geliş ister istemez oradaki değerleri de belli noktalarda etkileyebiliyor.
Tabii canım, voltaj sabit kalsa bile güç tüketimi düşürebilirsin.
Aynen öyle. Hal böyle olunca da daha yüksek yoğunlukta daha az enerji tüketen yeni nesil ekran kartlarının önünü açar bu. Çünkü GDDR5 önümüzdeki daha birkaç sene daha ekran kartı tarafında konuşacağımız teknoloji. Ötesi için şu anda bir öngörü yok açıkçası. İşte bu HVM dediğimiz yeni nesil bir takım standartlar gelecek ama onun tüm ekran kartı dünyasını ele geçirmesi
daha var.
Çok uzun daha zaman var. Alır.
Evet. Bir sonraki bellek haberimiz G-Skill tarafından. Biz geçtiğimiz hafta sizlerle bir DDR4 bellek incelemesi paylaşmıştık Corsair'in. Orada bir soru gelmişti yorumlardan. Kullanıcılardan biri diyor ki ya her şey iyi güzel de CL18 çok değil mi diyor. Tabii arkadaşlar DDR standartı değiştikçe yeni bir aileye geçtiğimizde zamanlamalar otomatik olarak zaten biraz daha kötüleşiyor. Ama onu nasıl kazanıyorsun geri kazanımını? Yüksek frekanslarla kazanıyorsun.
Yani biz DDR3'e geçtiğimiz zaman da açıkçası bakıldığı zaman ya da DDR2'ye geçtiğimiz zaman da 12-13'lerden bahsediyorduk.
Bak DDR1, CL1, CL2 çok iyi bellekler JASP1'de çalışırdı, kötüler 2'de çalışırdı. Sonra ne oldu? DDR2 ile 3'ten 4'ten mi ne başlatmaya başladılar?
Evet, şu olması lazım.
7'lere 8'lere kadar gitti. Hatta 9'lara kadar gitti DDR2'de. DDR3 geldi. Zaten kaçtan başlattılar? 6'lardan başlattılar ama en giriş frekansını. Ondan sonra bugün 2600 MHz DDR3 belleklere
bak. 6'lardan hatta 8'lerden falan bahsediyor.
JAS 9, 10, 11'lerden bahsediyor. Yani frekans arttıkça zaten ister istemez onu kabulleniyorsun. Yani o alıştığımız buradaki CL18 senin DDR3'ten bildiğin CL değil yani. Onun bir şeyi farklı.
Ya sonuçta onun kendi içerisinde matematiği var. Sonuçta 3000 yani bizim CL16 ya da CL18 dediğimiz bellek en nihayetinde 2000 MHz'de çalışmıyor. 3400 MHz'de çalışıyor. Tabii ki erişim süresinin çok hayati önem taşıdığı belli ufak noktalar var. Ama ve lakin sonucunda yeni nesil bir teknoloji için bunlar her zaman karşımıza çıkan şeyler. Kendi içerisinde hep yeni standartlar daha yüksek. Yani daha yüksek dediğim daha agresif değil. Daha zayıf erişim süreleriyle beraber geldi. Şimdi gerçi G-Scan'ın çözümüne bakıldığı zaman da hani CL18...
Fena da değil.
Fena değil ama tabii 18-16'ya...
18'i 16'ya çekmişler. Lafını kestim kusura bakma.
Önemli değil.
3400 MHz için. Voltajı yükseltmişler ama orada çakallık yapmışlar.
Zaten onun bir yolu var o.
Evet. Ben zaten incelemede bahsetmiştim. İşte DDR4'ün voltaj aralığı low power için 1.05, maksimum 1.35. Arada 1.2'de de normal modülleri göreceğiz demiştim.
Gerçi normal yani agresif modüllerde o 1.2'nin çok üstüne çıktı.
Ha 1.35 işte.
Tamam yani sonucunda ben hatta bir prototipte 3600 MHz'de bir 1.4 falan gördüm.
İşte JEDEC standartları bunu söylüyor. Tabii üzerine
resmi standartlar,
geçip çıkmak RAM üreticisinin elinde. Enteresan bu bilgi bu modülle ilgili. CL15'te 3200 MHz'de de çalışabiliyor. CL15, 3200 yani DDR4'ü kendi arasında değerlendirirsek en iddialı benim gördüğüm bellek frekansı.
Ya benim şu ana kadar gördüğüm seri üretimdeki en iddialı çözüm ama tabii orada şey var. Yani 3200 MHz CL15 mi 3400 MHz CL16 mı? Şimdi frekans daha iyi bir pazarlama argümanı olduğu için orada adam 3400 MHz diyor. Sen CL16'yı kutunun arkasında küçücük bir yazı olarak görüyorsun. Dolayısıyla ben bu erişim sürelerine çok fazla takılmayacağım. Yani ne zaman ki birisi CL10, CL12'ye düşer o zaman belki konuşabiliriz ama şu an 18'e 16'ya geçmek atla deve bir fark yaratmayacak. Yani hissedemezsin bile onu yok, günlük kullanımda. Ama tabii bu işin çok hızlı bir şekilde gelişimini görmek bence güzel. Ben şimdi G2 kendi kartını oynamış. Corsair tarafından ben çok agresif bir gelişim bekliyorum açıkçası. Onlarda o koz var.
Adam zaten bu çipleri yapan adam belli.
Tabii canım.
2-3 tane firma var. Hepsi gidiyor oradan alıp seçip en iyilerini koyuyorlar.
Orada işte fark şurada oluyor. Birisi direkt alıp koyuyor. Tamam mı? Çok basit birkaç test sürecinden geçirerek yapıyor. Birisi gerçekten oturup 2 tane overclockçıyı başına koyuyor. Bu çipin maksimum ulaşabileceği değeri bana bul diyor. Daha sonra ondan yola çıkarak üretim yapıyor yani. Fark arası aslında bundan ibaret.
Aynen. Bir de düşük frekans, yüksek frekanslı düşük gecikme süreli belleklerin genel olarak şöyle bir algısı var. Daha iyi overclock olabiliyorlar. Yani frekansı burada CL15'ten 18'lere falan getirsen bu bellek belki 3-6'ları falan
anca
görebilir.
Şöyle bir şey var. Ya böyle bir şey yaparsın. Şimdi bu tür belleklerde şey etkisi de var. Sen şimdi bunu böyle alırsın ama kendini kurcalayarak şey yapabilirsin belki. Hı hı. 16'yı 14'e düşürebilirsin ya da frekans daha yüksek seviyelere çıkartabilirsin. Bazı üreticiler zaten çok sınırda bir bellek verdiği için sana overclock seviyesini oynayamıyorsun o bellekte. O da bazıları için sıkıntı yaratıyor.
Şans.
Bir de şu var. Böylesine yüksek frekanslarda çalışan bellekler için baskılı devre kartının layer sayısı da katman sayısı da çok önemli. Bazıları gerçekten standartların üzerinde 8-10 katmanlı yanlış hatırlamıyorsun. Belki kendi içerisinde değişebilir. Çözümler de sunabiliyor. Genelde G-Skill ve Corsair gibi firmalar o taraftaki özellikleriyle de şey yapılıyor. Evet, fark yaratabiliyorlar aynen. Bu arada testler yapmışlar. Baksana bayağı kalabalık testler yapmışlar.
G-Skill'in klasik bir şeyi var. Ben fuarda da kompleks'te falan görüyorum. Klasik böyle her frekansta
test makinesi var değil mi?
Makinesi aynen. Var, otomatik Tayvan'da çalışıyor. Screenshot'lar alınmış. Böyle gidiyorsun temiz her şey. Hazır.
Aynen.
Bakıyorsun uygulama orada.
Fırın gibi bir makine
falan,
değil mi?
Tabii İçine koyayım. Süper falan her aynen. Şey kurulu. Gidiyorsun tuşa basıyorsun. Sonucu alıyorsun aynen. Çıkıyorsun. Yine öyle bir
zaten
şey.
Zaten G-Skill gibi işte Corsair. Kaç tane firma kaldı
tabii
ki böyle?
Bellek işi ufaldı. Bir elin parmaklarını geçmez. Onlar da güzel işler yapıyor.
Aslında helal. Bir sürü üretici çıktığı için bunlar için büyüdü.
Ha tabii.
Öyle bir ticari boyutu var.
Aynen. Biraz da depolama taraflarına geçelim. Ağ bağlı depolama sürücüleri deyince ne geliyor? NAS. NAS deyince bir elin parmaklarını geçmeyecek üretici var.
Arkadaş ne konulardan konuştuk? Hepsinde bir elin parmakları aynen. Yani.
Üst seviyedeki üreticilerin sayısı gittikçe azalıyor. Synology de bunlardan bir tanesi. Yine uygun fiyatlı bir NAS'la karşımızda DS115 tek disk alıyor. Zaten isminden bunu çözebilmek.
Bu arada tek diskteki maksimum kapasite ne desteği görüyormuş?
Şu anda 6 TB.
6 TB.
Zaten ama yeni diskler çıktıkça işte
güncelliyorlar genelde.
8'leri falan da zaten firmware'le destekleyecektir yani. O
gerçi tamam. Zaten 8'i alacak adam da bunu almaz. Yani eğer NASA kafayı patlattıysa, NASA kafayı yorduysa yani.
Aynen 8 TB diski tek slotlu NASA takmanın çok da bir anlamı yok benim için. Neyse ürüne geri dönelim. Uygun fiyatlı bir NAS olacak. Synology'nin klasik o siyah tasarımı devam etmiş. Tek disk olduğu için daha ince. Platform olarak Marvel'ın ARM tabanlı Cortex-A9 çiplerine sahip bir işlemci kullanıyor. Transfer hızlarına baktığımızda hani gigabit'i doldurmuş yani 110 megabaytları civarında okuma, 9500 civarında da yazma hızını sunuyor. DSM işletim sistemi var. Yani bildiğimiz Synology NAS'ların sunabildiği özellikleri tek diskte ve uygun fiyatta sunan bir ürüne benziyor.
Ben
fiyatına
çok...
bakmak lazım.
Söyle fiyatına söyle bari onun
fiyatına
üzerinden
gidelim. Fiyatına da bakalım hemen burada yazıyor mu? Fiyatı hakkında önümde çok bir bilgi yok ama tahminimce...
Ucuz yani uygun fiyatlı aynen. Synology'de benim en çok sevdiğim taraf... Yani diğerlerinden gerçekten çok net bir şekilde ayrıldığı taraf yazılım. Adamda bir işletim sistemi var harbiden işletim sistemi. Zaten işletim sistemi diyorlar. Yani diğerleri de işletim sistemi diyor ama bu bildiğin şey ya. Hani birine bunu göstersen desen ki bak Linux tarafında yeni bir dağıtım ortaya çıktı inanırsın yani.
Aynen.
Öylesine kapsamlı gerçekten her şeyi kontrol edebildiğin hoş arayüzlü bir işletim sistemi. Şimdi bu cihazda benim dikkatimi çeken nokta işlemci kısmında özellikle FPU yani kayar nokta ünitesinin var olduğuna dikkat çekmişler. Rakiplerine bakmak lazım. Belki rakiplerinde olmadığı için de bunu vurguluyor olabilirler. Bu ne işe yarar? İşletim sisteminin o daha çoklu ortam taraflı görevlerde bir takım hızlandırmalar sağlar. Yani. Şimdi herhangi bir NAS'tan bahsedilseydik, herhangi bir fiyat segmentinleri alan bu çok önemli bir argüman değil. Çünkü onların kullandığı donanımsal platformlarda zaten işlemci dahil olarak o özellikleri sunuyor ama öyle zannediyorum ki bunun fiyat segmentinde pek çok üründe bu olmadığı için bunu ortaya çıkarmış olabilirler. Ama tabii sunacağı performansa baktığımız zaman da 8 TB'lardan falan bahsediyoruz ama Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli işlemci de
çok güçlü değil.
Değil mesela. Yani. Hani...
Tamam transfer hızları yüksek. Gigabit'i doldurabiliyor ama orada zaten Ethernet kontrolcüsünün görevi de aynen. Çok önemli. Mesela üstünde USB 3.0 portu var diyor. Oradan alıp da hani saniyede 300 MB'ları falan
mümkün
hani,
değil.
Da görmeyi düşünmeyin. Onlar düşük. Mesela router incelemelerinde de ben söylüyorum. Hani marka bağımsız olarak. O platformlar ARM tabanlı şeyler. işlemci overhead'inin çok yüksek olduğu USB dosya transferinde bayılıyor, kalıyor yani. O kimse şey yapmasın.
Doğrudan doğruya zaten işlemciyle alakalı bir konudan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani orada senin o noktadaki performans ihtiyacın kullandığın işlemcinin performansıyla ilintili yani.
Tabii canım. Yani yazılım, marka, paketleme falan bunlar tamamen eşitlik dışı. Sadece orada işlemcinin
yani hani, performansı önemli. Bir yandan burada güç tüketim değerlerine bakıyorum. İster istemez böyle bir platform kullandığın için işte uyku modunda 5.5 watt civarında, aktif kullanımdaysa 10 wattlara çıkan bir durum söz konusu.
Benim anladığım buradan işlemcinin herhangi bir uyku modu yok.
Yok aynen.
Çünkü aradaki 5 watt zaten diske gidiyor.
Aynen öyle yani. Çalışıyor demek ki.
Evet, demek ki sürekli çalışıyor 7/24.
Gerçi o işlem sürekli çalıştığı da çok fazla anlam ifade etmiyor açıkçası yani bakıldığı zaman ama.
8 MHz frekansının olduğunu
söylüyor. Yani bu direkt ev kullanıcılarına hitap eden bence. Çok fazla performans beklentisi olmadan değil mi? Hı-hı, lokal bir ağ içerisinde belli dosya transferini bilgisayardan bilgisayara hızlı yapmak amacıyla geliştirilmiş bir çözüm. Ama ben yani NAS seviyesindeyimler. Biraz daha fiyatı fiyat farkını gözden çıkarıp daha performanslı bir ürün alınması lazım. En azından USB 3.0'ın hakkını alabileceğim bir.
Bir de iki disk nasıl olsun değil mi? Nasıl aynen. Hani bir veri güvenliğinde bir şey o garantisi olsun. Bunu alsan veriyi nasıl yedeklersin? Ya aynen. USB'den bir diske de yedekleyeceksin. Aynen. O da zaten bir hız olarak birbirini hı-hı tutmayacak. Hı-hı. Sistemi ekstra yoracak. E dışarıda şimdi NAS'ın üstüne bir de 7/24 bağlı harici disk mi tutacak?
Aynen. Çift disk çok önemli dediğin gibi ve USB 3.0 gerçekten hakkını verebilecek bir çözümün olması önemli. Hani buradan belki yabancı olanlar için şunu da söyleyelim. Bugün hani bu işlemciyi eleştiriyoruz ama bugün NAS dünyasının en elit diyebileceğim üst modellerinde Intel Atom'lar var yani açıkçası bakıldığında.
Hatta onu da bırak. Hani NAS diyemeyeceğim onu artık. Profesyonel kaçıyor çünkü o rack tipi şeylerinde Xeon'ları koyuyor adamlar ya.
Xeon. Tüketici seviyesinde Atom'ları biz daha evet çok yaygın olarak görüyoruz. Şimdi
onu özel platformla yaptılar işte Evansport, Intel.
Aynen öyle, şey aynen yaptı öyle. Şimdi tabii yavaş yavaş bir takım i3'lü, M3'lü bazı versiyonlar var ama
AMD bazen.
Onlar daha kurumsal hava taşıyan yani Soho dediğimiz. Yani evinde de kullanırsın ama evinden büyük ölçekli işler yapıyorsan belki ihtiyaç duyabileceğin yani şeyler ama son kullanıcı seviyesinde ARM'ın x86 tarafındaysa Intel Atom ailesinin işte değiştirme modellerin hakimiyet altında olduğunu görüyoruz.
Evet, bir sonraki haberimiz Intel tarafından Nook platformunu biliyoruz. İlk Ivy Bridge'le.
Next Unit of Computing.
Evet. Ivy Bridge ortaya çıkmıştı. İncelemesini sizinle paylaştık. Ondan sonra peşine gelen her platformla beraber de yeni örneklerini de gördük. Broadwell, Haswell'li versiyonlarını gördük.
Aynen.
Broadwell'li versiyonlarını gördük.
Şimdi Skylake.
Şimdi Skylake
çıkmayan platformun göreceğiz versiyonunu göreceğiz ona göre.
2015 yılında çıkışı planlanan DDR3, DDR4
yani
aynı işlemci bellek kontrolcüsü tarafından desteklenen ve mimari olarak da ciddi değişikliklere sahip olacağı konuşulan Skylake'de yeni Nook'u göreceğiz. İlk örnekleri de ufak ufak düşmeye başlamış. Büyük ihtimalle şeyi kullanıyorlar hala. Prototip kasayı kullanıyorlar.
Yani aynen. Sonucunda
eski versiyonlarda.
Eski versiyon dediğinde genelde bu şekilde oluyor zaten bakıldığında kasa. Yani şu boyutta bir kare kutu gibi düşünmek gerekiyor. Zaten şey olarak estetik olarak bakıldığı zaman kasa çok fazla değişim içermedi zaman içerisinde. Buradan yola çıkarak işte Gigabyte'ın bilgi sayesinde bir takım daha ince, belki daha farklı modeller
gördük. İncesi, kalın, gördük. Projektörlüsü vesairesi.
Aynen. Şimdi Skylake tarafında hani mimariye dayalı yeni işlemcileri biz henüz görmediğimiz için, hı-hı, performans tarafında çok fazla yorum yapmak şu an çok doğru değil ama illaki döngü başında işlemci performansı ve dahili grafik biriminin performansı artacaktır. Benim burada dikkat çekmek istediğim nokta şu: Skylake'in ilk çalışan demosunu Intel yaparken indiler şunu söylediler. Biz Skylake'le beraber, zaten işlemci olarak bakıldığından Skylake Intel'in tam anlamıyla SoC dediğimiz, evet, her şeyin içinde olduğu çözüm olacak. Burada Intel'in vurgu yaptığı nokta şuydu, diyor ki biz Skylake'i piyasaya çıkardığımızda tamamıyla kablosuz bilgisayar dünyasını başlatıyor olacağız. Yani her şey kablosuz olacak. Kablosuz şarja bayağı vurgu yapmışlardı. Belki biz bu Nook'un üzerinde telefonu bırakarak kablosuz şarj edebileceğiz. Hani evet, öyle değişik şeyler planlıyor Intel. Tabii DDR4 tarafına geçiş söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Ya SODIN formatında DDR4 bellekleri görürüz diye öngörüyorum.
USB 3.1 görebiliriz.
Bunun dışında yine İçinde Thunderbolt tarafında yeni teknolojileri görebiliriz.
İçinde de yeni teknolojileri göreceğiz. M.2 formunda SSD'yi Intel'in desteklemesi, 2.5 inç diskleri de destekleyecek ayrıca. AC bir Wi-Fi modülü Bluetooth 4.0 ile beraber içerisinde olacak.
AC'nin belki YG'yi göreceğiz, evet, AD. Çünkü sonuç olarak Intel'in çok desteklediği bir standart, o da yeni nesil olarak.
Bir de kart olarak takıyorsun ya.
Aynen öyle. Yani sonucunda Intel'in o taraftaki çalışmalarını da biliyoruz enler. Sonucunda yine bayağı hallice küçük bir, yani bir avuç içerisinde gelen bilgisayar içerisinde biz yüksek performanslı bir işlemci grafik birimi, ki DDR4 ile desteklenen bir çözüm. SSD tarafında daha hızlı çözümler. Yani belki bunu hani baktığın zaman gerçekten artık 900 megabaytların üstüne çıkabilen okuma yazma hızını göreceğiz. Çünkü Intel'in o konuda Nook'u hızlandırmak istediğinde yakinen biliyorum. Bununla birlikte işte kablosuz bağlantılar, kablosuz şarj gibi özellikle de bir araya getirdiğin zaman işte sadece ev değil, ya kurum düşün, kablosuz şarj ediyorsun bunu. Ki Intel IDF'de şunu da demosunu göstermiş. Bir masa düşün. Masanın şurasında bir kablosuz şarj ünitesi var altında. Sen buraya koyuyorsun. neredeyse sıfır kayıpla cihazı şarj edebiliyorsun.
Yani düşünsene, NUC'u da öyle masanın üstüne koyacaksın, çalışacak.
Çalışacak aynen. Kendi kablo bağlamadan çalışacak.
Görüntü de Wi-Fi'den, klavye mouse zaten kablosuz. Aynen. Bildiğin olmayacak işler değil. Bir de nanometrenin düşünmesi vesaire performans olarak da yansıyor. DDR4 GPU'da mesela burada patlatır.
Patlatır aynen.
NUC'un GPU performansını hakikaten patlatır.
Belki çok yüksek beklentim de yok böyle bir aletle ilgili olarak yani. Yani
beklentini fazlasını da vermeye başlayabilir.
Öyle olabilir. Sonra
çünkü grafik birimleri de Intel'in güncelleniyor. Yeni 48 execution unit'te unit şeyler gelecek.
Execution unit'i.
Evet, işlem ünitelerine sahip. Bu kadar fazla.
Avrupa Birliği gibi mi var, değil mi?
Aynen. Bu kadar fazla haber okuyunca bazı terimlerin maalesef İngilizcesi kalıyor aklımızda. Bu haberi de böyle tamamladık.
Tamam.
Var mı konuşmak istediğin başka bir şey?
Yok, genel olarak herhalde evet, haftaya her şeyi... damgasını vuran gelişmeler bu şekildeydi. Tabii ama izleyicilerin tavsiyesi varsa haber konusunda ya da bir donanım tarafında bir yenilik vardır. Sadece haber değil, belki önümüzdeki hafta öyle bir şey de yapılabilir. Yani donanımsal bir yenilik,
tabii,
bir
yani
sorun da konuşulabilir.
Da bakmayın arkadaşlar, biz hani bazen donanımı vardı enteresan teknoloji demiş. Hyperloop gibi şeyleri falan da konuşuyoruz. O tarz tavsiyeleriniz varsa onları da açıyoruz yani.
Elon Musk ya.
Tabii Elon Musk ne yapsa artık konuşuruz.
Yani geçenlerde ben Google'un kurucusu, CEO'su Larry Page'in bir yazısını okumuştum. Adam diyor ki mirasımı Elon Musk'a bırakmak isterim diyor mesela yani.
Ya benim de o kadar param olsa, ben de bırakacak olsam benimle Elon Musk'ı düşünebilirim.
Adam şey ya, popstar yemin ederim. Teknoloji dünyasında şeyi, pop yıldızı. Yani
Nevada'da belki Ender Yıldız Gigafactory'yi açar bizimkiler.
Kırmızı kurdeyi kesersin artık onunla beraber.
Giderim orada, keserim.
Bir de nazar boncuğu takarsın.
Aynen, zaten en sevdiği şeyleri falan da yazmış. Ortak ilgi alanlarımız da var kendisiyle.
Çok ilginç bir şey. Şimdi o Model 3'ü çıkaracaklar biliyorsun otomobil tarafında. Yani Model S çok popüler oldu. Hı-hı. Şimdi onun Model X geliyor, SUV'si. Bir de Model 3 çıkarmak istiyorlar uygun fiyatlı şey olarak. Hatta biliyorsun Model S piyasada, Model X SUV piyasaya girecek. Bu Model 3'e de Model E ismini vermeye çalışmışlar. Ford demiş ki elektrikli arabalarda E ismini ben patentledim, sen kullanamazsın. Elon Musk'ın açıklaması şu: Ford'u buradan kınıyorum, seksi tamamlamamıza izin vermedi diyor. Model S, Model X modeli. Sonra Model 3 ismini koymuşlar. Şunu söylüyor ama önümüzde çok büyük bir zorluk var diyor. Bizim Model 3'ü uygun fiyata piyasaya çıkarabilmemiz için Model S'teki tüm maliyet kalemlerini %50 azaltmamız gerekiyor diyor.
Da...
Ama elektrikli otomobildir, bu adam yaygınlaştırır. Evet. Sana öyle söyleyeyim.
Yani o elektrikli araçları bu insan sayesinde tanıyacağız.
Tony Stark'a selam yollayalım buradan.
Aynen.
Sesimizi duyuyorlar.
Donanım haberinde bu haftalık bu bölümünün sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Gündemimiz yoğundu. Kaçırdığımız haberler varsa her zamanki gibi yorumlarda bizlere paylaşıp donanım habere dahil edin.
Belki yalan yanlış şeyler de söylemiş olabiliriz. Öyle bir şey kaldıysanız.
Bazıları dedikodu çünkü haberlerin. Onların üzerinden konuşup yorum yapıyoruz.
Yok, bizim de bilgimiz yetmeyebilir yani bazı şeyler sonucunda. Öyle şey varsa lütfen paylaşın bizimle.
Aynen öyle. Bizden şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta yine pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.